Ayrım 53.
Oysa dün sizi caydırmaya çalıştım çünkü sezmiştim. Her şeyi sezdim. Doğaldır ki buna olanak yoktu. Belki o kendisi de bir dakika öncesine kadar ne yumurtlayacağını bilmiyordu. Bu sinirli yaşlıların insana benzer yanları var mı? Ama henüz durumu kurtarmak olanaklı. Hemen yarın halkı dindirmek için resmi bir biçim ve yolla ona sağlığını öğrenmek üzere iki doktor gönderin. Hatta bugün de gönderilebilirdi. Ve doğruca hastaneye soğuk duş altına. Hiç olmazsa herkes güler ve gücenecek bir şey olmadığını anlar. Ben hemen bugün baloda herkese haber veririm çünkü ben oğluyum. Karmazinov'a gelince iş değişiyor. O bir eşek olarak ortaya çıktı, yazısını tam bir saat geveledi durdu. İşte o hiç kuşkusuz benimle komplo kurmuştur. Dur bakayım, ben de Yulia Mihailovna'ya zarar vermek için işi berbat edeyim. Ah Karmazinov, ne ayıp, halkımız adına kızardım. Ben kızarmazdım, asıl onu kızartırdım. Ama halk haklı, Karmazinov sorununda kim suçlu? Onu size ben mi yamadım? Ona gösterilen hayranlığa ben katıldım mı? Canı cehenneme ama üçüncü siyasal manyak, bu sorun büsbütün başka. Bu işte artık herkes yanıldı, yalnızca benim baltalamam değil bu. Ah söylemeyin, bu korkunç korkunç bir şey. Bu işte yalnızca ben suçluyum, yalnızca ben. Elbette ama burada ben size haklı çıkarayım. Bu konuşanlara kim göz kulak olabilir? Onlardan Petersburg'da da korunamıyorlar. O size tavsiye edilmişti değil mi? Hem de nasıl? Öyleyse kabul ediniz, siz şimdi baloda görünmek zorundasınız. Bilirsiniz ki bu nesne önemli, onu baş tacı eden sizsiniz. Siz şimdi herkesin önünde onunla aynı düşüncede olmadığınızı, bu yiğidin polisin elinde bulunduğunu, anlatılamayacak bir biçimde aldatılmış olduğunuzu açıklamalısınız. Siz öfkeyle bir delinin kurbanı olduğunuzu açıklamalısınız. Çünkü o deliden başka bir şey değildir. Onu böylece göstermek gerekir. Ben böyle ısıranlardan nefret ederim. Belki kendim de daha kötü konuşuyorum ama kürsüden değil ki. Onlarsa şimdi tam senatör hakkında bağırıyorlar. Hangi senatör hakkında? Bağıran kim? Biliyor musunuz ben de bir şey anlamıyorum. Siz Yulia Mihailovna herhangi bir senatör hakkında bir şey biliyor musunuz? Senatör mü? Biliyor musunuz onlar buraya bir senatör atandığına, sizi de Petersburg'dan değiştirdiklerine inanıyorlar. Ben onlardan duydum. Ben de duydum diye onayladım. Yulia Mihailovna kıpkırmızı kesilerek bunu kim söylüyor diye sordu. Yani ilk söyleyen kimdi? Ne bileyim ben, söylüyorlar. Kitle söylüyor. Dün daha çok söyleniyordu. Hepsi öyle ciddi ki ama pek bir şey anlamaya olanak yok. Elbet daha aklı başında ve daha yetkili olanlar konuşmuyorlar. Ama onlardan kimileri kulak kabartıyor. Ne alçaklık ve ne saçmalık. İşte şimdi bu ahmaklara göstermek için kesinlikle görünmeniz gerek. Doğrusu kendim de şimdi görünmek zorunda olduğumu hissediyorum ama ya başka bir rezillikle karşılaşırsam, ya toplanmazlarsa, hiç kimse gelmez, hiç kimse, hiç kimse. Ne ateşlilik, onlar mı gelmeyecek? Ya dikilen giysiler, ya kızların tuvaletleri. Öyleyse bundan sonra sizi bir kadın olarak tanımak istemiyorum. İnsanları ne kadar iyi tanırmışsınız. Soylular başkanının karısı gelmez, gelmez. Sonunda öfkeli bir sabırsızlık içinde, peki ama ne oldu sanki, niçin gelmeyeceklermiş diye bağırdı. Onursuzluk yüz karası, işte bunlar oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunlardan sonra orada görünmeme olanak yok. Niçin? İyi ama sonunda sizin suçunuz ne? Ne diye suçu üzerinize alıyorsunuz? Daha çok halk, sizin yaşlılar, aile babaları suçlu olmasınlar. Onlar alçaklar ve hergelelere engel olacaklardı. Çünkü bunlar yalnızca alçak ve hergelelerdi. Ciddi bir şey de yoktu. Polis eliyle başa çıkılmaz. Bizde herkes güvenliğinin korunması için komiserin gözetimine verilmek ister. Toplumun kendi kendini koruduğunu anlamıyorlar. Ya bizde aile babaları, kodamanlar, bayanlar, kızlar bu durumlarda ne yaparlar? Susup somurturlar. Dahası o kadar ki yaramazlara engel olmak için toplumda olması gereken girişimlerden bile yoksun kalıyorlar. Ah, bu gerçeğin ta kendisi. Susup somurtuyor ve çevrelerine bakıyorlar. Madem ki gerçek, öyleyse sizin bunları orada bağıra bağıra söylemeniz gerekir. Görkemle, üstüne basa basa. Yani ezilmediğinizi göstermelisiniz. Hem de bu yaşlılarla annelere. Ah, siz bunu başarabilirsiniz, yeteneğiniz var. Hele başınız dinçken. Onları çevrenize toplayın ve bağıra bağıra konuşun. Ondan sonra Golos ve Brjeviya gazetelerine birer yazı. Sabredin, ben kolları sıvar ve her şeyi yoluna koyarım. Elbet büfeye dikkat etmek için elden geldiğince çaba gösterilmeli. Prensten bu baylar rica etmeli. Her şeye yeniden başlamak gerektiği şu anda bizi bırakmak istemezsiniz sanırım. Ve sonunda Andrei Antonovich ile siz kol kola. Andrei Antonovich'in sağlığı nasıl? Yulia Mihailovna birden parlayarak, ah, bu melek adam hakkında her zaman öyle haksız, öyle yanlış, öyle güce gidecek biçimde davrandınız ki. Gözyaşları neredeyse boşanacaktı. Mendilini gözlerine götürdü. Pyotr Stepanovich üstelik ilk anda yelkenleri suya indirdi. Rica ederim, ben ne dedim ki? Ben her zaman, siz hiçbir zaman ona hak vermediniz. Pyotr Stepanovich çarpık bir gülümsemeyle, hiçbir zaman kadını anlayamazsın diye homurdandı. Bu çok dürüst, çok kibar, melek gibi bir insan, insanların en iyi yüreklisi. Rica ederim, iyi yürekliliğe gelince ben her zaman iyi yürekliliği konusunda hakça davrandım. Hiçbir zaman, ama bırakalım. Ben pek kötü bir biçimde onu korumaya kalkıştım. Demin şu Yezid soylular başkanının karısı da dün olanlar hakkında iğneleyici birkaç söz etti. O şimdi onun dünküleri ima edecek durumu yok. Bugünkülere baksın. Hem baloya gelmeyecek diye niçin üzülüyorsunuz? Böyle bir rezilliğe karıştığı için doğaldır ki gelmez. O belki de suçlu değil ama gene de ahlak sorunu, elleri kirli. Yulia Mihailovna, ne demek anlamıyorum, niçin elleri kirli diyerek şaşkın şaşkın baktı. Pyotr Stepanovich yapmacık bir şaşkınlıkla, aa, yoksa henüz bilmiyor musunuz diye bağırdı. Stavrogin ile Lizaveta Nikolaevna'yı barıştırmasını canım. Hepimiz ne, nasıl diye bağırdık. Ay, gerçekten de bilmiyor musunuz? Burada gözü yaşlı romanlar geçti. Lizaveta Nikolaevna soylular başkanının karısının arabasından doğruca Stavrogin'in arabasına atlamış ve bu sonuncusuyla da Skvoreshniki'ye gitmiş, hem de güpegündüz. Daha bir saat önce, bir saat bile olmadı. Hepimiz donup kaldık. Doğaldır ki sonra ne olduğunu sormaya başladık ama şaşılacak şey, kendisi rastlantıyla buna tanık olduğu halde ayrıntılı bir şey anlatamıyordu. Olay şöyle olmuşmuş. Soylular başkanının karısı Liza ile Mavriki Nikolayevici okumadan sonra hala ayakları ağrıyan Liza'nın annesinin evine getirdiği sırada evin kapısından biraz ötede 25 adım kadar ileride birisinin arabası duruyormuş. Liza kapı önünde arabadan atlar atlamaz doğruca öteki arabaya koşmuş. Arabanın kapısı açılıp kapanmış. Liza Mavriki Nikolayevich'e beni bağışlayın diye bağırmış ve araba tam hızla Skvoreshniki'ye yollanmış. Bu işte bir anlaşma olup olmadığına, arabada kimin bulunduğuna ilişkin acil sorularımıza karşılık Pyotr Stepanovich bir şey bilmediğini, elbette anlaşma olabileceğini ama arabanın içinde Stavrogin'i göremediğini, belki de orada hizmetçisi Alexey Yegorovich'in bulunabileceğini söyledi. Siz orada ne arıyordunuz? Skvoreshniki'ye gittiklerini kesin olarak nereden biliyordunuz gibi sorularımıza karşılık o sırada oradan geçtiği için onlara rastlamış. Liza'yı görünce de arabanın yanına kadar koşmuş. Gene de arabada kimin bulunduğunu görememiş, yani o kadar merak ettiği halde. Mavriki Nikolayevich ise arkalarından koşmak şöyle dursun, Liza'yı alakoymaya bile çalışmamış, üstelik avaz avaz bağıran soylular başkanının karısını tutmuş, o Stavrogin'e gidiyor diye bağırmış. Burada birdenbire sabrım tükendi ve sonsuz bir öfke içinde Pyotr Stepanoviç'e bağırdım. Her şeyi sen hazırladın alçak. Sabahını da bu işe harcadın. Stavrogin'e sen yardım ettin, arabayla sen geldin, sen onu arabaya bindirdin, sen. Yulia Mihailovna, bu sizin düşmanınız, o sizi de mahveder, ondan sakınınız. Bunun üzerine koşa koşa oradan uzaklaştım. O zaman bunları ona nasıl bağırdığımı hala anlamıyor ve şaşıyorum. Ama tahminim tamı tamına doğruydu. Her şey hemen hemen böyle olmuştu. Sonradan anlaşıldığı gibi tıpkı benim ona söylediğim biçimde geçmişti. Haberi anlatırken takındığı yapmacık tavır pek göze batıyordu. Eve gelince birinci ve olağanüstü haberi hemen anlatmamıştı. Bunu hepimiz biliyormuşuz gibi davrandı. Oysa bu kadar kısa bir zamanda buna olanak yoktu. Bilmiş olsak bile o konuşuncaya kadar susamazdık. Gene de zamanın kısa oluşu yüzünden kentte soylular başkanının karısıyla ilgili haberin çalkandığını da duyması olanaksızdı. Bundan başka anlatırken herhalde bizi aldatılmış ahmaklar yerine koyarak alçakça hoppaca gülümsedi. Ama artık onu düşünecek durumda değildim. Asıl gerçeğe inanıyordum. Yulia Mihailovna'nın yanından çıktığım zaman henüz kendime gelememiştim. Felaket yüreğimi deşmişti. Ağlayacak kadar acı duyuyordum. Hem belki de ağlıyordum. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Stepan Trofimovic'e koştum ama can sıkıcı adam gene kapıyı açmadı. Nastasya esriklik derecesine varan bir fısıltı ile uykuya daldığını söylediyse de buna inanmazdım. Liza'nın evinde hizmetçilere sorabildim. Kaçtığını onayladılar ama başka bir şey bilmiyorlardı. Evde bir kargaşalık vardı. Hasta hanımefendi ayılıp bayılıyordu. Yanında ise Mavriki Nikolayevich vardı. Onu dışarı çıkarmak bana olanaksız göründü. Pyotr Stepanoviç'e ilişkin sorularıma karşılık onun son zamanlarda sık sık eve girip çıktığını söylediler. Kimi vakit günde iki kez geldiği oluyormuş. Hizmetçiler hüzünlüydüler, Liza'dan ayrı bir saygıyla söz ediyorlardı. Onun mahvolduğuna, büsbütün mahvolduğuna kuşkum yoktu. Ama sorunun ruhsal yanını, hele dün Stavrogin'le aralarında geçen sahneden sonra hiç mi hiç anlamıyordum. Kentte oraya buraya koşarak tanıdık ve için için sevinen ailelerden sormak, ki haber oralara çoktan yayılmış olmalıydı, bana tiksinti veriyordu. Hem Liza'nın hesabına da bayağı bir şey olurdu. Ama ne tuhaftır ki Darya Pavlovna'ya uğradım ama beni kabul etmediler. Stavroginlerin evinde dünden beri kimseyi kabul etmiyorlardı. Hem ona ne söyleyebilirdim, hem sanki ne diye uğramıştım. Oradan kardeşine gittim. Şatov sessizce ve somurtarak dinledi. Şuna da değineyim, onu şimdiye kadar görmediğim bir can sıkıntısı içinde buldum. Derin düşüncelere dalmıştı, beni dişini sıkarak sabırla dinledi. Hemen hemen hiçbir şey söylemedi ve küçük odasında köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. Bu sırada çizmeleriyle her zamankinden fazla gürültü çıkarıyordu. Merdivenlerden inmeye başladığım sırada da arkamdan Liputin'e uğramamı söyledi. Orada her şeyi öğrenirsiniz dedi. Ama Liputin'e uğramadım da oradan epey uzaklaşmışken gene Şatov'a döndüm ve içeri girmeden kapıyı yarı aralayarak kısaca ve hiçbir açıklamada bulunmaksızın ''Bugün Maria Timofeyevna'ya gitmez misiniz?'' diye sordum. Buna karşılık Şatov sövdü, ben de gittim. Unutmamak için yazıyorum, hemen o akşam çoktan beri görmediği Maria Timofeyevna'ya gitmiş. Onu oldukça sağlıklı, Lebyatkin'i de ölü gibi sarhoş bir durumda birinci odada uyur bulmuş. Saattan 9'muş. Bunu bana ertesi günü sokakta rastladığım sırada bir çırpıda anlatmıştı. Artık akşamın 10'una doğru baloya gitmeye karar verdim. Ama genç bir düzenleyici olarak değil de, zaten bandım da Yulia Mihailovna'da kalmıştı ya, merakımı kimseye sormadan dindirmek için kulak kabartmak amacıyla gittim. Bakalım olup biten bu olaylarla ilgili kentte neler söyleniyordu. 3. Bütün o gece hemen hemen budalaca olaylarıyla ve sabahleyin korkunç çözülüşüyle bugüne kadar zihnimde berbat, karabasanlı bir düş olarak canlanmakta ve gündelik yazılarımın hiç değilse benim için en ağır bölümünü oluşturmaktadır. Baloya geç kalmakla birlikte sonuna yetişmiş oldum. Bu kadar çabuk sona ermiş olması kaçınılmazmış. Soylular başkanının karısının evinin merdivenli kapısına geldiğim zaman saat 11'e geliyordu. Burada sabahleyin okumaya ayrılan gene o beyaz salon, zamanın kısa olmasına karşın toplanmış ve bütün kent halkı için dans salonu olarak hazırlanmıştı. Daha sabahleyin balo konusunda o kadar kuruntulu olmama karşın bütün gerçeği sezmiştim. Yüksek tabakadan hiçbir aile gelmemişti. Üstelik biraz önemli mevki sahibi memurlar yalandan hasta olmuşlardı. Bu ise en güçlü özelliklerden biriydi. Bayan ve kızlara gelince Pyotr Stepanovich'in deminki tahminlerinin şimdi artık herhalde haince olduğu anlaşılıyor. Yüksek oranda yanlış olduğu anlaşıldı. Pek az bayan gelmişti. 4 erkeğe bir kadın düşmüyordu ama ne kadınlar. Alay çavuşlarının kim bilir hangi bayanları, posta ve öteki küçük memurların karıları, kızlarıyla 3 hekim karısı, en yoksullarından 2-3 eski derebeyi karısı, yukarıda bir ara sözünü ettiğim katibin 7 kızı ve bir yeğeni, satıcı karıları, Yulia Mihailovna'nın beklediği bu muydu? Üstelik tüccarların bile yarısı gelmemişti. Erkeklere gelince kodamanların araba bulamamasına karşın sayıları gene de kalabalıktı. Ama anlamlı ve kuşkulu bir etki bırakıyorlardı. Elbet bu arada karısıyla birlikte epey sessiz ve saygılı bir subay, örneğin 7 kızın babası katip gibi en uysal aile babaları vardı. Bütün bu uysal değersiz insanlar bu baylardan birinin söylediği gibi kaçınılması olanaksız olduğu için gelmişlerdi. Ama öte yandan Pyotr Stepanovich ile benim demin biletsiz içeri sokulduklarından kuşkulandığımız hareketli insanların sayısı az öncekine göre daha da artmış gibi görünüyor. Yeni gelenler de önceden kararlaştırılmış bir yer gibi doğruca büfeye geçiyorlardı. Büfe odaların arkasındaki geniş bir salonda kurulmuştu. Burada Prohoric kulübün bütün nefis yiyecek ve içeceklerini sergilemişti. Burada balo kılığına uymuş yırtık pırtık ceketler giymiş, hayli kuşkulu birkaç insan gördüm. Bunlar herhalde büyük bir çabayla kısa bir zaman için ayıltılmış ve kim bilir nereden getirilmiş insanlardı. Yulia Mihailovna'nın düşüncesine uyularak balonun en demokratik biçimde yapılmasına karar verildiğini çok önceden biliyordum. O bu sözleri kendi kurulunda, hemen hepsi dilencilerden oluşan kentliler için, üstelik kentlilerden bilet parası veren olursa bunların da geri çevrilmemesi gerektiğini yüreklilikle söyleyebilirdi. Ama ben gene de kurulun bütün demokratizmine karşın bu yırtık ceketlilerin baloya alınmasını kuşkuyla karşıladım. Ama onları kim ve ne amaçla içeri bırakmıştı? Liputin ve Liamshin'in edebiyat kadrilinde rolleri olduğu için baloya katılmakla birlikte düzenleyici bantları ellerinden alınmıştı. Ama Liputin'in yerini Stepan Trofimovich ile kapışarak sabahı rezil eden papaz okulu öğrencisi almıştı. Liamshin'in yerine de Pyotr Stepanovich geçmişti. Bu durum karşısında artık ne beklenebilirdi? Konuşulanlara kulak vermeye başladım. Kimi düşünceler yabanıllıklarıyla şaşırtıyorlardı. Örneğin bir kümede Stavrogin ile Liza işini Yulia Mihailovna'nın yoluna koyduğunu, bunun için Stavrogin'den para aldığını, tutarını bile söylüyorlardı. Üstelik gösterinin bile bu amaçla düzenlendiğini ileri sürüyorlardı. Çünkü sorunun iç yüzünü öğrenen kent halkının yarısı gelmedi, Lemke ise öyle şaşaladı ki aklını oynattı, karısı da şimdi onu deli gibi sürüklüyor diyorlardı. Bu arada birçok da kısık sesli, yabanıl ve niçin güldüğünü bilen kahkahalar duyuluyordu. Baloyu da çok eleştiriyorlardı. Yulia Mihailovna'ya ise sokak ağzıyla sövüyorlardı. Genellikle bunlar birbirini tutmayan kesik, sarhoş ve huzursuz konuşmalardı. öyle ki üzerinde düşünüp bir anlam çıkarmaya olanak yoktu. Gene burada büfede yalnızca neşeli insanlar oturmuştu. Hatta kendilerini hiçbir şeyle şaşırtamayacağınız birkaç bayan da vardı. Bunlar pek açılmış, pek neşeli, çoğu subay eşleriydi, kocaları da yanlarındaydı. Gruplar halinde ayrı ayrı masalara yerleşmişler, büyük bir neşe içinde çay içiyorlardı. Büfe, şölene gelen halkın hemen hemen yarısı için sıcak bir dinlenme yeri olmuştu. Ama bir süre sonra bütün bu kitle salona akın edecekti. Bunu düşünmek bile korkunçtu. Şimdilik beyaz salonda prensin de katılmasıyla birkaç kişiyle sınırlı olsa da birkaç kadril oluşturulmuştu. Genç bayanlar dans ediyor, ana babaları da onları seyrederek seviniyorlardı. Ama bu saygıdeğer kimselerden birçoğu kızlarını eğlendirdikten sonra ve başlayacağı zaman değil de vaktinde evlerine çekip gitmeyi düşünüyorlardı. Herkes kesinlikle bir şeyin başlayacağına inanıyordu. Yulia Mihailovna'nın ruh durumunu betimlemek bana güç gelir. Pek yakınına sokulduğum halde kendisiyle konuşmuyordum. Girerken verdiğim selamı gerçekten görmeyerek almadı. Yüzü hastalıklı, bakışları küçümseyici ve mağrurdu. Ama telaşlıydı, orada burada dolaşıyordu. Acı çektiği halde kendini zorluyordu. Niçin, kimin için? Yapması gereken şey kesinlikle buradan gitmek, en önemlisi kocasını da birlikte götürmekti. Oysa hala duruyordu. Artık yüzüne bakınca gözlerinin büsbütün açıldığını anlamak olanaklıydı. Dahası Pyotr Stepanovich'i bile yanına çağırmıyordu. Öteki de herhalde ondan kaçıyordu. Onu büfede görmüştüm, pek neşeliydi. Ama o gene de baloda kalıyor, Andrei Antonovich'i de yanından ayırmıyordu. Ah, o en son dakikaya kadar onun sağlığı hakkında edilecek herhangi bir imayı ciddi bir öfkeyle geri çevirirdi. Dahası sabahleyin bile bunu yapardı. Ama şimdi bu konuda da gözleri açılmış olmalıydı. Bana gelince Andrei Antonovich'in sabahkinden daha kötü bir durumda olduğunu daha ilk bakışta anladım. Öyle bir dalgınlık içindeydi ki herhalde nerede bulunduğunu bile anlamıyordu. Kimi vakit örneğin bir iki kez bana baktığı gibi beklenmedik bir sertlikle çevresine bakıyordu. Bir kez de yüksek sesle bir şey söylemeye giriştiyse de sözünü bitiremediği gibi rastlantıyla yanında bulunan yaşlı bir memuru korkuttu. Ama beyaz salonda bulunan bu uysal halkın yarısı somurtuyor ve Yulia Mihailovna'ya yaklaşmaktan çekiniyorlardı. Bu bakışlar o denli durgun ve apaçıktı ki bu adamların ürkek durumlarına hiç uymuyordu. Daha sonra Yulia Mihailovna kendisi bana açıklayarak, işte bu özellik benim içime işledi. Ben de birdenbire Andrei Antonovich'in durumunu sezmeye başladım demişti. Evet, o gene suçluydu. Herhalde demin ben kaçıp gittikten sonra Pyotr Stepanovich'le birlikte balonun verilmesi konusunda karara vardıktan sonra Yulia Mihailovna galiba gene okuma sırasında Andrei Antonovich'in çalışma odasına gitmiş, onu ayartarak kendisiyle birlikte getirmişti. Ama bunun için şimdi kim bilir nasıl acı çekiyordu.